Ayrım 14.
Balkanlarda ulusçuluk, çağdaş tarih yazıcılığının en çok çarpıttığı konuların başında gelir. Bir bakıma bu konu çoktan dağılmış bir imparatorluk hakkındaki araştırma ve öğrenme keyfiyetini aşmaktadır. Balkanlarda ulusçuluk halen yaşayan bir tarihtir. Balkan ulusçuluğunun başlangıcını toptancı bir görüşte Fransız devrimi sonrasına ve onun etkilerine bağlamak ne kadar noksansa bunu Rusya'nın bir kışkırtması saymak veya her huzursuzluk ve ayaklanmayı ulusal uyanış motifiyle açıklamak da çocuksu bir tarih yazıcılık anlayışıdır. Balkanlarda milliyetçilik dalgasına ilk hareketi veren ulus Yunanlılardır. Yunanlılar Osmanlı Devleti içinde özel yere sahip bir unsurdu. Girişimci olarak 18. yüzyıldan itibaren Karadeniz ve Doğu Akdeniz ticaretine egemendiler. Bu bölgenin en önemli ticaret filosu Yunanlılara aitti. Özellikle 18. yüzyılda gayrimüslimlere ticaret alanında büyük avantajlar sağlayan Beratlı Tüccarlık Kurumu, bilhassa Karadeniz'de Yunanlıları rakipsiz hale getirmişti. İkinci Katerina, Kırım'ı ilhak ettikten sonra Kırım'da ticaretin gelişmesi için Yunanlıları teşvik etmiş ve onlara bu alanda büyük ayrıcalıklar sağlamıştı. 3. Selim devrinde Beratlı tüccarlığın yerine onların yabancı elçiliklerle işbirliğini sona erdirmek amacıyla Avrupa Tüccarlığı Kurumu getirilmiş, fakat Yunanlı tüccarlar Karadeniz ticaretinde Rusya'nın himayesini yine de terk etmemişlerdi. Ayrıca 1770'ten 1812'ye değin süren Osmanlı-Rus çatışması döneminde Rus ordusunda ve dış işlerinde önemli sayıda Yunanlı seçkin yaratıldı. Doğal olarak bu durum Yunanlıları bölgede 19. yüzyılın en büyük iktisadi gücü haline getirmiştir. Ayrıca güçlü kiliseleri bütün Ortodoks halkların hakimi durumundaydı. Bu egemenlik Yunanlıların kilise ve Osmanlı bürokrasisi içindeki yerleri aracılığıyla Romanya'ya kadar uzanan bir hakimiyet ağı kurmalarını kolaylaştırmıştı. Kilise dilinin Yunanca olması ve cemaat içinde hukuk ve eğitim dili olarak Yunanca'nın kullanılması, böylece kültürel sürekliliği sağlayan ve kültür mirasını taşıyan bir kurum olan kilise kanalıyla dile ve dine bağlı bir birlik duygusunu sürekli ayakta tutmaktaydı. Buna ek olarak bu durum Yunan milliyetçiliğinin ortaya çıkışında çok önemli bir rol oynadı. Yunan halkı denizcilik ve batı kıyılarının İtalya'ya komşuluğu nedeniyle İtalyan Rönesansı ile çok erken tanışmış ve 1797'de Fransız generali Gentili'nin İonya adalarını ele geçirmesiyle de Fransız ihtilalinin milliyetçi fikirleriyle doğrudan temas imkanını bulmuştu. Bu baza yaslanan bağımsızlık hareketi 1829'da Küçük Yunan Krallığı'nın kuruluşuyla sonuçlandı. Bu süreçte en müessir faktör Yunan Burjuva sınıfı olmuştur. Yunan faktörü ve Yunanlıların Osmanlı Devleti'ne karşı milliyetçi hareketin başını çekmesi Balkanlarda hem olumlu hem de ters etki yapmıştır. Her şeyden önce diğer Balkan halklarının ulusal kiliselerini kurma çabaları daima Fener Patrikhanesi tarafından Osmanlı bürokrasisi kullanılarak bastırılmıştı. Zira millet sisteminin Osmanlı bürokrasisi nezdindeki icabı buydu. Bunun yanında Yunanlıların kültürel öncülüğüne dayanan bir kültür yayılmacılığı bütün Balkanları etkisi altında tutuyordu. Patrikhane, Yunanca'nın kilise dili olarak kalmasında daima ısrar etmiş ve yüksek kilise görevlilerini hep Rumlar arasından seçmiştir. Pozitif yanda ise milliyetçiliğin Yunan kanalıyla Balkanlara dağılması ve Balkan Yarımadası'nda yaygın olarak bulunan sosyal kurumların başı düşüncesini Slav halklarına, Romanlere, Arnavutlara yayması yer alır. Örneğin Bulgaristan'a batı kaynaklı fikirler Yunanlıların süzgecinden geçerek ulaşmıştır. Zira hem kiliseye dayalı egemenlik hem de Osmanlıların Balkanlardaki hakimiyetinin Yunan burjuvazisinin bu bölgeye nüfuz etmesini kolaylaştırması bu etkinin asıl nedenidir. Bu bakımdan Balkan halkları öncelikle tıpkı yüzyıllar önce Batı Avrupa'nın yaşadığı gibi ulusal kiliseleri için mücadele ettiler. Bunun yanı sıra Yunanca'nın egemenliğini ortadan kaldırmak amacıyla Avusturya, Macaristan, Almanya ve Rusya'da olgunlaşan Slavistik çalışmaları yoluyla tanıdıkları halk dili ve edebiyatını canlandırmak, daha doğrusu bir ulusal dil ve edebiyat yaratmak için uğraştılar. Bu meyanda özellikle Bulgaristan'da Rus eğitim misyonları Rusçayı yaymak bakımından çok iş görmüşlerdir. Balkanlarda 18. yüzyıldan başlayarak zenginleşen tüccarlar ve kilise, ulusal uyanışın ve kültür milliyetçiliğinin öncüsü olmuştur. En başta büyük toprak sahiplerinin Türk oluşu 19. yüzyılda bu uyanışın en önemli itici gücü olmuştu. Bu bakımdan uyanışın siyasal veçesini küçük rütbeli rahipler ve orta sınıf köylüler ittifakının ayaklanması ve bu kesimlerin aydınlarla yeni burjuvazinin önderliğindeki milliyetçi hareketin bayrağı altında toplanması meydana getirir. Bu nedenle Balkan milliyetçilik hareketleri romantik ve popülist bir karakter taşır. Bu yaşantı Türk milliyetçilerinin siyasal programlarında halka doğru hareketinin önemli bir yer üstlenmesinde de başlıca amil olmuştur. Sırbistan'da bağımsızlaşma Türk toprak sahiplerine karşı köylünün büyük desteğini alarak gerçekleşmişti. Ancak 1868-1878 arasında kapitalistleşme yoluna girmiş olan Sırbistan, başlangıçta dönüşümlerini memurlar ve bürokratik entelijansiya eliyle yaşamış olmakla birlikte bir ulus devlet haline gelişini, anayasalı bir rejime geçişini bu kapitalistleşmeye, yeni pazarların oluşmasına borçludur. Romanya'da benzer gelişmeleri Paris'te yetişmiş bir entelijansiyanın önderliğinde yaşadı. Bükreş ve Yaş'ta gazete ve dergiler çıkarılarak yurt dışında da Paris'te 1845'te kurulan Asetüeler Literaria Romania ve Paris'teki Romanyalı Öğrenciler Derneği gibi kuruluşlar kanalıyla 3 Roman Prensliğinin birleştirilmesi ve Büyük Romanya'nın kurulması için büyük bir faaliyete girişildi. Yavaş yavaş Paris'ten Romanya'ya dönen aydınlar büyük bir milliyetçi propagandaya başladılar. Birçok gazete ve dergi çıkardılar. 1840'larda Avrupa'da çok yaygınlaşan Young Avrupa, Young İtalya terimleri gibi Romenler'de Young Dacia ve Young Romania adıyla ulusal kulüpler meydana getirdiler. Amaçları ülkelerini Rus ve Osmanlı egemenliğinden kurtarmak ve Büyük Romanya'yı kurmaktı. Bilhassa 1848 Fransız İhtilali Romanya'da da liberal milliyetçi bir ayaklanmaya sebep olmuştur. 1848'de meydana gelen Eflak-Bodan olayları Fransa mahreçli bu entelektüel temele yaslanarak meydana gelmiştir ve bu haliyle Avrupa'daki liberal milliyetçi hareketlerin bir uzantısıdır. Bulgaristan'da ise ticaret hacminin artışı, endüstrinin yayılması, lonca sisteminin çözülmesi ve Tuna üzerinde buharlı gemirel aracılığıyla düzenli bir ulaşım sisteminin yerleşmesi bölgede yeni bir ortam doğurmuştur. Bu ortam ve yaygınlaşan eğitim Bulgar gençlerindeki milliyetçi eğilimi besledi. 18. yüzyılın sonunda Bulgar tüccarları, Rumlar, Yahudiler ve Ermenilerle birlikte ticari etkinliklerde ön sırada yer tutmuşlardı. Balkan dağ kasabalarında ve çevrelerindeki köylerde ticari aktivite 19. yüzyılın ortalarında çok artmıştı. Bu ticari etkinliğin çok önemli bir bölümü dokuma sanayinin gelişmesiyle ilgilidir. 1830'larda Silivan, İslimye'de kurulan ilk dokuma fabrikası Bulgar sanayi burjuvazisinin çekirdeğini meydana getirir. 1870'lere gelindiğinde Filibe ve İslimye sancaklarında yoğunlaşan bu sanayide yaklaşık 73 bin kişi istihdam edilmiş durumdaydı. 1870'lerden başlayarak 20. yüzyılın ilk yıllarına kadar geçen sürede bu sanayi dalı hızla makineleşmiş ve makineli üretim sonucu elde edilen üretim toplam üretimin %11.5'inden %81.9'una yükselmiştir. Bulgaristan'ın bu durumu biraz Lübnan'daki ipek endüstrisini andırmaktadır. Orta sınıfın güçlenmesine paralel olarak 19. yüzyılın ikinci yarısında bu yeni sınıfın ön ayak ve destek olduğu milliyetçi hareketin gelişmesinde geleneksel dinsel eğitim kurumları yetersiz kaldığından ilk etapta dış kaynaklı laik bir eğitim sistemini bölgeye sokma zorunluluğu ortaya çıktı. Bu yabancı kaynakta Bulgar burjuvazisinden çok daha önce gelişmiş olan Yunan burjuvazisinin kurumlaştırdığı eğitimdi. Diğer bir yabancı etki ise Rus eğitim sistemiydi. Ruslar tıpkı Yunanlılar gibi Bulgaristan'da okullar açmışlardı. Aynı şekilde Bulgarlar İstanbul'daki yabancı dille eğitim yapan okullardan da yararlandılar. Ancak Bulgaristan dışında yapılan bu eğitim milliyetçi aydınların yetişmesine katkıda bulunmakla birlikte milliyetçiliği bir kütle hareketi haline getirmekte yetersizdi. Bu nedenle kısa süre içinde ilk ticaret kenti Gabrova'da olmak üzere 20 civarında Bulgarca eğitim yapan okul kuruldu. Bu okullardan başka Çitaliça adı verilen kütüphaneli okuma salonları açıldı. Bu gelişmeler milliyetçi, laik ve anti-Helen nitelikleriyle Rum Ortodoks Kilisesi'ni rahatsız etmekte ve kilisenin baskısını üzerine çekmekteydi. Bu durum ulusal kiliseyi daha acil ve ulusal hareket bakımından önemli hale getirdi. 1849'da Bulgarca ibadet edilen İstanbul Bulgar Kilisesi kuruldu. Bunu cemaatlerin yavaş yavaş Rum Kilisesi'nden kopması izledi ve 1860'da Hilerion Makariopolski Bulgar Kilisesi'nin Fener Patrikhanesi'nden ayrıldığını bildirdi. 1861'de Bulgarlar eksarklık kurma hakkını elde ettiler. Böylece Osmanlılar nezdinde millet statüsünü kazanmış oluyorlardı. Bulgar milliyetçi hareketi olgunlaşırken ve adım adım bir ulus devletin unsurları oluşturulurken 1855-1863 yılları arasında Kırım ve Kafkasya'dan göç eden 300 bini aşan sayıdaki göçmenin Makedonya ve Bulgaristan'a yerleştirilmesi 1870'lerde meydana gelen ayaklanmalarda önemli bir etken olmuştur. Buna ek olarak 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın Osmanlılar aleyhine sonuçlanması Bulgar Ulusal Devleti'nin gelişimini tamamlayan son merhale oldu. Bulgarların da ulus devlet örgüsü içinde yerini almasıyla Balkanlar ve Slav halkları için sorun alanı farklılaşmıştır. Bu sorun Avusturya-Macaristan İmparatorluğu toprakları içinde kalan Slavların bağımsızlaşması ve Makedonya konularını odağına alan yeni bir cephe oluşturmuştur. İlginç olan Makedonya konusunda Slavların birbirleriyle mücadele içine girmeleri ve fikir ideoloji etkinliklerinin dağılım merkezi olan Selanik kentinin durumudur. Selanik'in durumu hem Balkan ulusal hareketlerinin hem de Türk yenileşme hareketinin ikinci evresinin oluşum nedenlerine ışık tutacak niteliktedir. Selanik'in 18. yüzyıldan itibaren çevreleşen Balkanlar ve Orta Doğu'nun en önemli ithalat ve ihracat limanlarından birisi haline gelmesiyle yabancı tüccarların mallarını pazarlayacak ve ihraç mallarını limana ulaştıracak aracılara ihtiyacı ortaya çıktı. Bu aracılık statüsünü sağladığı olanaklar Selanik'te kümeleşen çeşitli milletler arasında rekabet havasının oluşmasına neden oldu ve bu yarıştan Rum Ortodoks tüccarları başarıyla çıkarak hızla yükseldiler. Rumların Yahudi tüccarlara göre avantajı onların Makedonya ortalarına dağılmış olmaları ve dolayısıyla Artalan'da kolayca örgütlenebilmesiydi. Rum ticaret burjuvazisinin hızla büyümesi patriklik örgütlenmesini de etkiledi. 1764-1768 yılları arasında kilise yönetimi ademi merkezi hale getirilerek yönetimde yerel güçlerin ve burjuvazinin söz sahibi olması sağlandı. Patrikliğin merkezi gücünü korumak çabası ile çevrenin artan iktisadi gücüyle ilişkili şekilde desantralizasyonu desteklemesi arasındaki çatışma süreç sonunda çevrenin dolayısıyla ayrılıkçı milliyetçi eğilimin lehine sonuçlanarak elverişli bir ortam meydana getirmiştir. Yunan tüccarlarının bir kısmının Tuna boyu prenslikleri ve çeşitli Avrupa başkentlerinde yerleşik olmaları Batı kültürünü ve anti-klerikal düşünceyi Doğu Ortodoks geleneğine karşı kullanmalarıyla meyvasını vermiştir. Ticaret erbabı Yunanlıların iktisaden güçlü oluşu merkeze karşı çevrenin galebe çalmasını da açıklar. Yunan ticari etkinlikleri, Batı ile temasları ve genç burjuvazinin laik okulları finanse etmesi Yunan halkının daha erken modernleşmesine katkıda bulunmuştur. Yunan toplumunda kilise üst yöneticileri ve büyük toprak sahiplerinden müteşekkil geleneksel seçkin grubunun Yunan bağımsızlık hareketi konusunda isteksizliği ve çekimserliği dikkate alınırsa Yunan tüccarlarının bu hareketteki etkisi açığa çıkacaktır. Yunan burjuvasisinin Yunan toplumunda niye değer yaratıcı ve standart koyucu olabildiğini, böylece oldukça erken bir tarihte başlıca kurumları liberal burjuva bir doğrultuda biçimlendirebildiğini bu durum bir ölçüde açıklar. 1838 ticaret anlaşması sonrasında Rum Ortodoks tüccarların aktivitesinin azalmasına, onların yerine Yahudi ticaretinin genişlemesine ve Alianche Israelite gibi kuruluşların bölgedeki etkinliğinin artmasına rağmen 19. yüzyılın ikinci yarısında emperyalist rekabetin artması ve buna bağlı olarak Selanik'in dünya ekonomisiyle bütünleşmede eklem niteliğinin büyüyen bir önem kazanmasıyla Yunanlı tüccarlar göreceli olarak yerlerini korudular.